Ulu Çınar'ın gölgesinde. İbrahim Refik'le Ulu Çınar'ın gölgesinde başlıyor.
Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri, aziz dostlar, hepinize hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Yeni bir Ulu Çınar'ın gölgesinde programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Geçen haftalarda Ramazan medeniyeti üzerine hasbihallerimize devam etmiştik. Bu haftada inşallah aynı çerçevede Osmanlı iftarları, Osmanlı iftar gelenekleri ve iftar yemekleri üzerine gelişen zengin bir tarihi birikimi, tarihi mirası sizlere anlatmaya devam edeceğiz inşallah. Aziz dostlar, Ramazan ayında Osmanlı evleri en nefis yemeklerin her selamun aleyküm diyene sunulduğu bir ziyafethaneye dönüşür. Büyük konakların iftar sofralarında yer almak için tanıdık olmaya hiç lüzum yoktur. İsteyen gözüne kestirdiği yere gider, oturur ve kimse de kim olduğunuzu, ne münasebetle tanıştığınızı ve isminizi ve işinizi sormazdı. Her kapıyı tıklatıp her hanede iftarınızı yapabilirdiniz. Osmanlı'da böyle muhteşem bir gelenek vardı. Samiha Ayverdi hanımefendi, İbrahim Efendi konağındaki iftarları anlatırken şöyle diyor: Ramazan'da zengin, orta halli, hatta fakir, herkesin kapısı ve sofrası herkese açıktı. Akraba ve yakın dostlar arasında davetsiz olarak iftara gelmek bir saygı ve nezaket kaidesiydi. Buna mukabil akrabalık, ahbaplık ve komşuluk münasebetleri gereğince yapılan iftar davetleri de gene davet edilene karşı davet edenin alaka, itibar ve saygısının bir nişanesi demekti. Onun için bir yandan eşi, dostu, hısım, akrabayı ağırlamak, bir yandan fakiri, fukarayı kollamak için kurulan iftar sofraları Kadir gecesine kadar devam eder ve böylece 30 Ramazan İstanbul'un kapısı herkese açık olurdu, diyor Samiha Ayverdi hanımefendi. Yine aynı şekilde Refik Halit Karay, İstanbul'u bütün renkleriyle anlattığı 3 Nesil 3 Hayat kitabında dönemin iftarlarına dair bize şu bilgileri veriyor. Diyor ki, Ramazan ayı boyunca şehrin ileri gelenlerinin iftar verme geleneği meşhurdu. 11 ayın bir sultanı unvanıyla anılan Ramazan, her şeyden evvel boğaz ve mide ile alakadardı. Bu ayda bazen israf denilebilecek bir bolluk hüküm sürer, İstanbul en nefis yemeklerin her merhaba diyele sunulduğu muazzam bir imarathaneye dönerdi, diyor Enfasfir ile değerli dinleyiciler. Aynı şekilde Osmanlı Adet ve Merasimleri ve Tabirleri kitabının yazarı Abdülaziz Bey de bu iftarla alakalı olarak 100 yılın başında Ramazan geceleri iftar yemekleri İstanbul'un bütün evlerinde herkesin kudretine göre birer darül tabak, yani ziyafet evi haline gelirdi demektedir. Osmanlı'nın son döneminde uzun yıllar Balıkhane Nazırı görevinde bulunan Ali Rıza Bey'e göre bazı paşalar, "Dün akşam bizde 40 sofra kurulmuş, artık buna can dayanmaz" gibi sözlerle durumdan şikayet eder gibi görünseler de itibarın ölçüsü saydıklarından evlerine gelenlerin çokluğundan da ayrıca memnun olurlarmış. Ali Rıza Bey ayrıca bu görkemli iftarlarla alakalı bize şu ilginç bilgileri veriyor. Diyor ki, ileri gelenlerin evlerinde Ramazan boyunca iftar sofralarına her geleni kabul etmek zorunluluğu bazen para sıkıntısına neden olurdu. Gerekli yiyecekleri alabilmek için son yıllarda Ramazan öncesi birçok aile değerli eşyalarını satmaya bile başlamıştı. Bu nedenle Ramazan ayında antikalar hem bol bulunur hem de fiyatlara uygun olurdu. Antika meraklıları özellikle Ramazan ayında sandal bedestenine uğrarlardı, diyor. Yani insanlar o iftar geleneğinden taviz vermemek için imkanları olmasa bile eşyalarını satarak bu adeti, bu geleneği devam ettiriyorlardı kıymetli dinleyiciler. Müzik Ecdadımızın iftar davetlerinin ayrıntılarına girmek gerekirse, iftara davetli erkek misafirler davetli oldukları yere top atımına 5-10 dakika kala gelirlerdi. Gelince kendilerini karşılayan ev sahibiyle merhabalaşırlardı. İki uşak birer mum iskemlesi üzerine oturtulmuş, kapaklarının üzerinde Edirne'nin mis sabunları bulunan pirinç veya kırmızı bakır kapaklı geniş kenarlı el leğenlerinin başında ellerinde ılık su dolu ibrikler ve omuzlarındaki tertemiz kat kat peşkirlerle iftar sofralarının kurulmuş olduğu odada beklerlerdi. Her misafir sofraya oturmadan evvel mutlaka leğende elini uşağın döktüğü su ile sabunlar, omuzundan verdiği devşirli peşkir ile kurular, sofraya oturur ve peşkiri de dizlerini örterdi. Misafirler top atılıncaya kadar sofra başında selatü selam çeker, sünnet-i seniye olduğu için sessizce okurlar, topun atılmasını beklerlerdi. Top atılınca ya zemzem, ya zeytin ya da Mekke hurması ile besmele çekerek oruçlar bozulur, sonra iftariyeliklerden bir koç lokma alınır, eller, siniye, her misafir için ayrı ayrı konmuş olan el bezleriyle silinerek diğer odaya geçilirdi. Osmanlı iftar sofraları iki aşamalıydı. Birinci aşama iftariye denilen ilk fasıl, ikincisi de yemeklerin yenildiği ikinci fasıl. İftariye yani ilk fasıl, bir anda açlığın verdiği hızla yemeklerin üstüne atılmayı önlemek üzere düzenlenen sofraya verilen isimdir. Oruç, su ya da zeytinle açılır, küçük tabaklarda gelen iftariyeliklerle yemeğe devam edilirdi. Küçük tabaklarda ve sahanlarda reçeller, peynirler, sucuklar, yağlı ya da sirkeli zeytinler ve benzeri yiyeceklerden teker teker alınır, bunların yanında fırından yeni çıkmış pideler bulunurdu. İftariyelikler bittikten sonra kaldırılır, sonra akşam namazı kılınırdı. Namaz sonrasında yeniden sofraya dönülür ve yemeğe çorba ve et yemekleri getirilirdi. Aziz dostlar, iftariyelikler böyle zengin olursa ana yemekleri saymaya ve özelliklerinden bahsetmeye başlarsak sanırım programımız yetmez. Onun yerine en iyisi bu iftarların zarif ayrıntılarını vermekle iktifa edelim. Mesela Balıkhane Nazırı Ali Bey, Osmanlı insanının işkembe çorbası düşkünlüğünden bahsederek şöyle der kitabında: "Bir de Ramazan'ın başlangıcından sonuna kadar halkımızda işkembe çorbası bir düşkünlük vardı. Zengin ve fakir herkes sofrasında işkembe çorbası bulundurmak isterdi. İftara 5-10 dakika kala çorba tasını alıp işkembeci dükkanına giderler, hatta nöbete yatarlardı. Konaklardan uşaklar, ayvazlar kapaklı çorba kaselerini getirip kazanın etrafında dizilirlerdi," diyor Balıkhane Nazırı Ali Bey, kıymetli dinleyiciler. Ramazan'a yönelik güzel geleneklerden bir tanesi tatlılarla ilgili ve bunlardan baklavalarla ilgili ve bununla alakalı ilginç bir testten bahsediyorlar kıymetli dinleyiciler. O dönemdeki standartlara göre mükemmel bir baklava en az 100 ince yapraktan olurdu. Mükemmel bir baklavanın test edilme şekli de çok ilginçti. Şöyle ki, bir İngiliz altını yarım metre yükseklikten baklavanın üzerine bırakıldığı zaman söz konusu İngiliz altını dibe kadar, yani tepsinin tabanına kadar ulaşabiliyorsa o baklava sınıfı geçti demektir. Böylesine bir baklavayı yapan baklava ustası bu becerisinden dolayı ödüllendirilirdi. Başarısız baklava ise geri mutfağa teslim edilirdi. Bu başarısızlık baklava ustası veya aşçı için büyük bir utançtı kıymetli dinleyiciler. Bahsetmiş olduğum bu iftar sofralarının en kalabalığı ise büyük bir servet sahibi olmadığı ve hatta çok zaman borçlara giriftar bulunduğu halde Sultan II. Abdülhamit Han devrinde Maliye ve Dahiliye Nazırı olarak hizmette bulunan, son derece dürüstlüğü dolayısıyla meşrutiyet kabinesinde de yerini koruyan Akif Paşa'nın konağında olurmuş. Akif Paşa'nın konağının hemen bütün odaları ve sofaları sofralarla donatılır, yaz Ramazanlarında ise konağın bahçesine de boydan boya sofralar dizilir, her isteyen açık bulunan bahçe ve konak kapısından içeri dalarak istediği sofraya oturup pek âlâ ve mutena taamlar ile safalanırlarmış. Akif Paşa'nın torunu Faiz Gökmen Beyefendi'nin naklettiğine göre, bu arada en büyük dert, en büyük sıkıntı bu kalabalığa kaşık yetiştirmek imiş. Ramazan ayına bir ay kala kaşıkçılara o zamana kadar tek tek elle yontulup yapılan tahta kaşıklar sipariş edilirmiş. Ayrıca herhangi bir şekilde günlük eksilen tahta kaşıklar için kiralanmış 4 kaşıkçı ustası konakta Ramazan boyunca gündüzleri durmadan kaşık yontarlarmış. Aziz dinleyiciler, söz kaşıktan açılmışken değerli tarihçi Necdet Sakoğlu'nun kaynak gösterdiği zarif bir Bursa iftarlarından bahsedelim. Bu oldukça zengin kentimizin eskiden hali vakti yerinde olan her aile Ramazan'ın 30 günü iftar verirmiş. İftara çağrılanlar veya kendiliğinden gelenler mevkilerine, kişiliklerine bakılmaksızın hemen buyur edilir. Fatiha, Yasin, Bakara, Maide gibi Kur'an-ı Kerim'den adlar verilen divan sofralarına oturmazdan evvel her biri hizmetkarın tuttukları sepetlerden birer şimşir kaşık alıp bunun sapında yazılı sofraya oturturlarmış. İftarlık ikramından sonra sofralara düğün, yoğurtlu toyga, ardından da şehri olmak üzere 3 çeşit çorba konulup kaldırılır. Bu fasıl bitince sapları kırılan kaşıklar, niçin? Çünkü üzerlerinde ayet-i kerime yazılı olduğu için bilahare yakılıp külleri gül bahçelerine dökülürmüş. Ardından yazısız kaşıklar dağıtılır ve asıl yemek faslı Bursa'nın ünlü kebapları, yahnileri, sebzeli etleriyle başlarmış. Ardından da kol böreği, burmalı börek, yufka böreği yahut kesme makarna gelirmiş. Bunların yanında tahinle yapılan buselik şerbet veya kayısı ile nar karışımı devran şerbeti sunulurmuş. Sakoğlu Üstad bunları anlattıktan sonra diyor ki Bursa'da böyleyse kim bilir öteki şehirlerimizde, kasabalarımızda, hatta köylerimizde ne kadar güzel adetler, ne güzellikler ve incelikler doğmuş ve yaşatılmıştır diyor kıymetli dinleyiciler. Aziz dostlar, böyle bol çeşnili iftar sofralarından bahsederken bazılarımızın aklına bu kadar da israf değil mi diye geçebilir. Haklı olabilirsiniz çünkü aynı meseleler Osmanlı döneminde de gündeme gelmiş. Şimdi sizi 1821 yılında bir fermanla ortaya çıkan ancak gereği tam olarak yerine getirtilemeyen bir israf yasağından bahsedeceğim. Bu tarihlerde devlet kahyası diye anılan Nişancı Halet Efendi, dönemin padişahı 2. Mahmud'a bir israf yasağı çıkartması konusunda baskı yapmıştır. Gerekçe olarak ise devlet erkanının eğlencelerini, ayrıca konaklarda ve yalılarda gerçekleştirilen yemek davetleri ve Ramazan aylarına denk gelen süreçte türlü türlü yemeklerle, tatlılarla, böreklerle, içeceklerle ve meyvelerle donatılan ve Osmanlı aşçılarının hünerlerinin ortaya konulduğu sofraları göstermiştir. Bu yüzden yemeklere fazla çeşit yasağı getirtilmesi için padişaha baskı yapan Halit Efendi, icap edenlere tebliğ etmeleri için Kaptan Paşa'ya, Yeniçeri Ağası'na, Bostancıbaşı'na, Topçubaşı'ya, Cebecibaşı'ya, Kumbaracıbaşı'ya ve Lağımcıbaşı'na gönderilen bu yasak emrinin özetle kısaltılmışı şöyleydi. Diyordu ki, yasakta israf günahtır, bundan böyle evlerde nihayet 5 türlüden 7 türlüye kadar yemek pişirilebilir, 7 türlüden fazla yemek pişirtilmesi yasaktır diyor kıymetli dinleyiciler. Ama bunun yanında Sultan II. Abdülhamit'in iftarlarına baktığımızda kıymetli dinleyiciler, bu iftarların son derece sade olduğunu bize tarihi kaynaklar bahsetmektedirler. Oysa padişahın iftarlarının zihninizde son derece şaşalı olduğunu düşünebilirsiniz ama tarihi kaynaklar bunun tersini söylüyorlar. Sarayda askere ve talebeye iftar verme adeti ilk defa olarak onun devrinde uygulanmış ve bu iftarlara Abdülhamit bizzat katılmıştır. Yıldız Sarayı'nda verilen bu iftar yemeklerin sadelik içinde her türlü israf ve gösterişten uzak geçtiği yine tarihi kaynaklarda ifade edilmektedir. Sultan II. Abdülhamit Han'ın Yıldız Sarayı'nda verdiği bu iftar ziyaretlerine katılanlardan bir tanesi de gazeteci yazar Ebu Ziya Tevfik Bey'dir. Onun anlattığı latif bir hatırada, yemek sırasında sohbet ederlerken söz dönüp dolaşıp salataya geliyor. İyi bir salata nasıl yapılır? Bu konuşuluyor. Bu sırada davetlilerden bir tanesi diyor ki, iyi bir salatanın sirkesini cömert birine, yağını hasis yani cimri birine koydurtmalı ve bir deliye karıştırmalıdır diyor. Bunları duyan Ebu Ziya Tevfik Bey hemen cümleyi şöyle tamamlıyor. O zaman diyor, sirkesini Padişah Efendimiz Hazretlerine, yağını Sadrazam Paşa'ya koydurtmalı ve Çırağan Sarayı'na da gönderip karıştırmalıdır diyor. Çünkü o sırada Padişah 2. Abdülhamit'tir, Sadrazam Mithat Paşa'dır ve Çırağan Sarayı'nda da 5. Murat oturmaktadır değerli dinleyiciler. Aziz dostlar, bu bapta örnek bir Osmanlı hanımefendisi olan Sultan II. Mahmud'un kızı, Sultan Abdülmecid'in kız kardeşi Adile Sultan'ın iftar davetlerinden bahsedip bir ara verelim. Adile Sultan 7'den 70'e her kesimden mazlum ve mağdura açtığı kanatları ve saçtığı lütuflarıyla atifet ve ihsan menbaı olarak yad edilen bir hanımefendidir. Kapısına gelen kimseyi boş çevirmeyen bu cömert kadının sarayı bilhassa Ramazanlarda dolup taşar. Civarın bütün yoksulları, açları, ihtiyarları bahşiş almak niyetiyle beyitler söyleyerek hallerini anlatıp ihsanlarını alırlar. Saray halkı ve kalabalığından çok dışarıdaki fukaraya yedirmek ve giydirmek için bir hayli para harcayan Adile Sultan tahsisatını hemen hemen borç edercesine sarf ederdi. Fukarasını kendisinden fazla düşünen Adile Sultan, ''Benim kimsem kalmadı. Ölümümden sonra mallarım hazineye gidip çürüyeceğine satılsın, açıklarımız kapatılsın, düzenimiz bozulmasın, fukaramız mahzun olmasın. Fazla gümüş takımları, mücevherli sahanlar ve antika takımların getireceği para epeyce eder, bunlar hemen satılsın.'' der. Lazım gelenlere ve bilhassa huzuruna çağırarak kahyasına uzun uzun emirler verir. Bu emirler karşısında bir süreliğine tereddüde düşen kahyasına, ''Bu servet milletin sayesindedir. Allah Teala fukarasına elimizden geldiği kadar bakmamızı emrediyor. Tereddüde mahal yoktur.'' der ve elinde lüzumsuz ne varsa satıp fukaraya bağışlar. Yine Ramazan ikliminin yaşandığı bu günlerin birinde elinde davulu ile sarayın kapısına dayanan birinin ''Hey efendim, benim efendim'' tekerlemesiyle Adile Sultan'ı oldukça bizar ettiğini, buna rağmen bu olgun kadının ''Cümlemiz insanız, onun cehlini, benim saadetimi düşünüyorum, gücendirmek için hak görmüyorum'' diyerek gönül kırmadan ihsanını eksik etmediğini tarihi kaynaklardan öğrenmekteyiz aziz dinleyiciler. Şimdi bir ara veriyoruz. Daha sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aziz dostlar, Ahmet Hamdi Tanpınar bir gün Yahya Kemal'e sorar. Üstad der, biz Viyana kapılarına nasıl olduk da gittik? Yahya Kemal Ahmet Hamdi Tanpınar'a şu ilginç cevabı verir. Pilav yiyerek ve mesnevi okuyarak. Kıymetli dostlar, gerçekten pilav Türk mutfağının ritüel nitelikli yemek türlerinden bir tanesidir. Türkiye'de pilav denildiğinde ilk akla gelen pirinç pilavıdır ve her dönemde özel bir statüye sahip olmuştur. Kaynaklar 13. yüzyılın ünlü gönül doktoru Mevlana'nın mutfağında pişirilen pilavın malzemesinin pirinç, nohut, koyun eti, kestane, havuç, soğan, yağ, çam fıstığı, kuş üzümü, karabiber ve yeni bahardan oluştuğunu ve pilavın kavurma tekniğiyle pişirildiğini aktarmaktadır. Osmanlı yemek kültüründe özellikle saray mutfağında incelikli lezzetlere sahip pilav türlerinin sunumları törensel bir nitelik taşırdı. Pilav, çorbaların, et ve sebze yemeklerinin, dolmaların, meyve ve tatlıların arkasından sofraya getirtilir ve yemek pilavla tamamlanırdı. Aynı gelenek bugün Türkiye'deki kimi bölgelerinde güncelliğini korumaktadır. Yemeğin bitiminden sonra sofraya getirilen büyük bir tabak dolusu pilav, söz kesen adını alır ve yemeğin sona erdiğini sembolize ederdi. Ünlü gezginimiz Evliya Çelebi 17. yüzyıldaki seyahatnamesinde safranlı, dutlu, narlı, öd ağaçlı, amberli, köfteli, fıstıklı, dövülmüş bademli ve üzümlü pilav çeşitlerinden söz etmektedir. Ancak yine de bu nadide yemek olan pilavın sıradan halk yüzyıllar boyunca ancak zenginlerin şölenlerinde tadabilmiştir. Pirincin yaygınlaşması 18. yüzyıldan sonra gerçekleşmiş ve pilav artık orta halli insanların da sofralarının vazgeçilmez yemeği haline gelmiştir. Özellikle İstanbul'da bu yüzyıldan sonra pirinç buğday kadar tüketilir hale gelmiştir. Özellikle Topkapı Sarayı'nda çapı 1 metre, derinliği 1 metre 20 santimi bulan dev kazanlarda pilav pişirmenin büyük ustalık gerektirdiğini, bu nedenle saraya alınacak aşçıların yemekleri pilav pişirmedeki başarısıyla ölçüldüğünü tarihi kaynaklardan öğreniyoruz. Kültür tarihçisi Marianna Yeresimos da Osmanlı Mutfağı adlı eserinde 18. yüzyıl yemek tarifleri arasında çok değişik pilavların bulunduğunu belirtmektedir. Türk toplumunda pilavın ayrı bir yeri olduğuna dair detay bir bilgiyi de Tophane'deki İsmail Rumi dergahının bir çalışanının 1906 Ramazan'ına dair tuttuğu şu notlardan öğreniyoruz. Diyor ki o notta, bu ruznamede hangi gün ne yenildiği, hangi ilahilerin söylendiği ve teravihe kimlerin gelip cemaatin kaç kişi olduğu yazmaktadır. Ama en ilginci bu ruznamede Ramazan'ın 9. gününe düşülen nottur. Dergahın iftar sofralarında ortalama 8-10 çeşit yemek vardır. Sadece o gün yani 9. günü pilav sofrada arzı endam etmez. Bunun eksikliği ise deftere aynen şöyle kaydedilir. Taamda pilav bulunmayınca yemeğin bittiği anlaşılmıyor. İlla pilav, illa pilav, illa pilav. Kıymetli dinleyiciler, konumuz iftar sofraları ve sofraların baş tacı pilav olduğu için şimdi sizi hayalen Deli Fuat Paşa'nın konağına götüreyim. İstanbul mizahının önde gelen isimlerinden Muhsin, bir akşam Deli Fuat Paşa'nın konağında iftara gider. Top zamanı yaklaşır, sofraya oturtulur. Biraz sonra top atılır, oruç bozulur, iftariyelikler gelir. Ardından akşam namazı eda edildikten sonra sofraya oturulur ve ana yemeklere başlanacaktır. İlk olarak çorba gelir. Paşa ev sahibi olmasına rağmen sofraya riyaset eylediği için çorbayı evvela kendisine takdim edilir. Fuat Paşa çorbadan bir kaşık alır. Bu ne der? Böyle çorba mı olurmuş? Götürün bu çorbayı o ahçı olacak kerataya verin de kendisi içsin. Ve çorba gider, onu müteakip hindi ciğeriyle yapılmış enderun yumurtası gelir. Paşa da bundan tadar tatmaz gürler. Biçare davetliler yutkunurken börek baklavayı da aynı akıbete uğrar. Deli Fuat Paşa'nın kötü dediğine iyi demek kimin haddine düşmüştür? Herkes açlıktan guruldayan karnını dinleyerek neticeyi bekler. Nihayet sofracılar pilavı getirirler. Paşa kaşığı daldırır, Allah kahretsin böyle pilav der demez, pilavın başına ne geleceğini anlayan Muhsin hemen yerinden fırlar. Efendimiz der, sofraya oturduk oturalı, bütün yemekleri ahçıya ihsan buyurdunuz. Lütfu ihsanınızı bu kulunuza da teşmil buyurarak şu pilavı da bana buyurmaz mısınız der. Değerli dinleyiciler, şimdi de Ramazanlarda tekkelerde pilavla birlikte pişirilen bir yemekten, oradan da bir deyimin hikayesinden söz edelim. Zırva tevil götürmez darbı meselini hemen hemen herkes duymuştur. Buradaki zırvadan manasız, boş, saçma konuşma, hezeyan manası çıksa da aslında zırva bir yemek çeşididir. Farsça aslı zerbadan, Türkçe'ye zırva şeklinde yerleşen bu kelime, imaret ve tekkelerde pişirilen bir yemeğin adıdır ki, incir, üzüm, hurma ve pirinçten yapılan lapamsı bir peltedir. Artık tadı gidip sadece adı kalan bu tatlı, imarethanelerde cuma akşamları pişirilir, Ramazan gecelerinde yanına pilav eklenirmiş. Eski vakfiyelerde bunun nasıl pişirileceği, talebeye ve fukaraya ne miktarda dağıtılacağı hakkında malumatlar bulunmaktadır. İmaretin kapısı önünde duran hayrat hademeleri, dışarıdan geçenlere buyurun zırvaya, buyurun zırvaya de yüksek sesle gelip geçenleri zırvaya davet ederlermiş. Zırva yenilip bittikten sonra hayrat sahibinin ruhuna fatihalar okunurmuş. Meşrutiyetin ilanı ile birlikte ortadan kalkan bu eski Türk İslam geleneği, şair Süruri'nin hezliyatında şöyle karşımıza çıkar. Der ki Süruri, yağ ile zırva, hamurla paça, turşuyla yoğurt, hasılı her ne yersek hazmına kadir oluruz diyor değerli dinleyiciler. Aziz dostlar, tekke yemeklerinden bahsetmişken terbiye ocakları olan tekkelerdeki Ramazanlara dair de bir fasıl açalım. İstanbul Ramazanlarını kaleme alan Ahmet Semih Mümtaz'dan öğrendiğimize göre dönemin tekke ve zaviyelerinde Ramazanların oldukça renkli geçtiğine şahit oluyoruz. Şöyle diyor Ahmet Semih, Mevlevi tekkeleri Haliç'te, Bahariye, Topkapı ve Galata Mevlevi haneleri verdikleri iftarlarda nefis yemekler sunmakla meşhur ve birbirlerinin rakibiydiler. Bunların ahçılarından başkaca ustaları, mütehassısları, müritleri ve canlarıydı. Zengini, fakiri, bayı, gedası aynı sofrada toplanır, Şeyh Efendi'nin has misafirleri gibi aynı yemekleri yerlerdi. Tekkeler de oldukça zengindi, kendi evkafı yani vakıfları, ayrıca da tahsisatı, ödenekleri vardı. Hele bu tekkelerdeki ayinler lahuti bir alemdi. Öyle de kalabalık olurdu ki fakat çıt çıkmazdı. Neyden, kudümden, naatlardan başka bir ses duyulmaz, semahanede ise hafif hafif denizin sahile çarpması misullü bir hışırtı kulaklara gelirdi. Ramazan'da diğer tekkelerde her gece açıktı ve hepsinde iftar vardı ama başta gelen Mevlevi hanelerdi diyor Ahmet Semih Mümtaz değerli dinleyiciler. Kıymetli dostlar, bugünkü faslımızı Ahmet Rasim Üstad'ın Tasviri Efkar gazetesinde yayınladığı latif bir iftar hatırasıyla hitama erdirelim. Ahmet Rasim bu yazısında yakın arkadaşı oburluğuyla meşhur Baba Yaver ile gittiği bir iftar davetinde yaşadıklarını şöyle kaleme alıyor. Bu kıymetli muharrir diyor ki belki 5-10 sene evvel idi. Merhum Baba Yaver ile misafir meraklısı bir zatın iftarına davet aldık. Sofraya dizildiğimiz zaman iftariyenin zenginliği davet sahibinin zevk sahibi olduğuna işaret ediyordu. Ahmet Rasim bunu anlattıktan sonra Baba Yaver'in sofrada neler yiyip içtiğini tek tek şöyle sıralıyor. Diyor ki, bir oturuşta 3 türlü orta kase çorba, 10 kişilik bir sofraya getirtilen pastırmalı yumurtanın 3'te 2'si, sırt sırta verilmiş 2 hindinin keza 3'te 2'si, adam bunlar tek başına yemiş, bir kayık sahan dolma, bir sahan kuşbaşı kebap, bir mektebani tabak sakız muhallebisi, bir okka küçük bir tepsi baklava, kefenli, üzümlü, fıstıklı, havuçlu, biberli bir ufak lenger buhara pilavı, kaymaklı bir hayli kayısı kompostosu. Tek başına bunları yemiş adam. Bunları yedikten sonra baba yaverin nihayet dudakları morarıyor, gık diyemeyecek bir hale geliyor. Oturduğu yerden kalkamayarak uyuklamaya başlıyor. O esnada ev sahibi galiba patlayacak vehmiyle baba yaveri dürterek diyor ki, "Baba," diyor, "sana bir karbonat vereyim mi?" Baba yaver yavaş yavaş uyanıyor. "Onları istemem evlat," diyor. "Biraz kızarmış ekmekle bir dilim kaşar peyniri getirsinler, yediklerimi hazmettirir." Adamda maşallah dehşet bir mide varmış. Tarihi kaynaklar oburluk hastalığına sadece baba yaverin tutulmadığını, mesela Osmanlı tarihinde meşhur Meddah Aşkı Efendi'nin de sayılı oburlardan olduğunu söylüyorlar. Maharetini yabancı ülkelere kadar duyurmuş ünlü bir halk meddahı olan Meddah Aşkı Efendi, 60 yıl gibi uzun süre meddah sandalyesinde kalan oldukça maharetli biriymiş. Rumca ve Fransızcayı da çok iyi bilen bu usta meddahın bir özelliği de oldukça iştahlı biri olmasıymış. Sayılı oburlardan olan Aşkı, önüne her konanı yer bitirir fakat doyduğunu bir türlü anlamazmış. Ancak yere arka üstü yatarak karnının hacmi ayağının baş parmağını göstermeyecek kadar şişkin hale gelirse doymuşum dermiş. Şayet baktığında parmağını görebiliyorsa doymamışım diyerek kaldığı yerden yemeye devam edermiş aziz dinleyiciler. Ne diyelim, herkesin ölçüsü kendi göbek şapına göre. Ama biz yine de Firdevsi Ruhi'nin şu beytini kendimize ölçü yapalım derim aziz dinleyiciler. Şöyle diyor Firdevsi Ruhi: "Etibbanın budur pendi kelamı, yani tıp ehlinin, doktorların övdüşüdür. Sakın ifrat ile yeme taamı, sakın aşırı bir şekilde yiyecekleri yeme," diyor Firdevsi Ruhi aziz dinleyiciler. Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah oruç ağızda iftar sofralarından bahsederek sabrınızı suistimal etmemişizdir. Haftaya Ramazan Medeniyeti serimizde kaldığımız yerden devam etmek ümit ve niyazıyla Allah'a emanet olunuz. Hayırla, huzurla, muhabbetle kalınız efendim.
Erkam Radyo'da İbrahim Refik'le Ulu Çınar'ın Gölgesinde programını dinlediniz.